Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Fahrenheit 451. Yazarı Ray Bradbury. Özgün adı Fahrenheit 451. Çevirmeni Zerrin Kayalıoğlu, Korkut Kayalıoğlu. Türü roman, İtaki Yayınları, 4. baskı, Ekim 2015. ISBN numarası 978-605-375-167 ve 0. Bu kitap 238 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Nisan 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak, Fahrenheit 451. Kitap kağıtlarının yanıp tutuştuğu sıcaklık derecesidir. Mutlu olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz ama mutlu değiliz. Eksik bir şey var. Çevreme bakıyorum, kaybolduğunu kesinlikle bildiğim tek şey son 10 ya da 12 yıldır yakmakta olduğum kitaplar. Ray Bradbury gibi kitaplara aşık bir yazardan kitapların birer kahramana dönüştüğü unutulmaz bir distopya. Yayımlanışının 60. yılı da geride bıraktığımız bu ölümsüz eser, totaliter sistemlere, sansüre, baskıya yönelik en keskin eleştirilerden biri. Yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa o kitap olmaya aday, vazgeçilmez bir roman. Ray Bradbury, 1920'de Waukegan, Illinois'da doğdu. 1934'te ailesiyle Los Angeles'a taşındı. 1947'de Margaret McClure'la evlendi. Ray Bradbury, 2012 yılında aramızdan ayrılana kadar Los Angeles'ta yaşadılar. Bugün dünyanın en büyük bilim kurgu ve fantezi yazarlarından biri olan Ray Bradbury, 20 yaşındayken yayımlanan ilk öyküsünden bu yana 500'e yakın öykü, roman, oyun ve şiir kaleme aldı. Yazarın Fahrenheit 451 adlı eseri 1966 yılında François Truffaut yönetmenliğinde Beyaz Perde'ye uyarlandıktan sonra 1988 yılında opera olarak sahnelendi. Alev Alev, Ray Bradbury'nin ön sözü, Şubat 1993. Beş kısa sıçrama ve sonra büyük bir atlama. Beş kadın parmağı fişeği ve sonra bir patlama. Bu Fahrenheit 451'in yaratılışını tam olarak anlatıyor. 2 ya da 3 yıllık bir zaman diliminde yazılmış 5 kısa hikaye, bir bodrum kütüphanesinde daktilo kiralayıp kısa romanı sadece 9 günde bitirebilmem. Bana $9.50 patlamıştı. Niçin? Hiçbir dergiye satılmamış kısa bir öykü olan Şenlik Ateşi'nde bir adamın dünyanın sonu gelmeden bir gece önceki uzun edebi düşüncelerini hayal etmiştim. 45 yıl kadar önce sadece bir kehanet olarak değil, aynı zamanda şiddetli bir uyarı amacıyla bu tür bir sürü öykü yazdım. Şenlik Ateşi'nde kahramanın büyük aşkların listesini yapıyordu. Hikayenin bir kısmı şöyleydi. William Peterson'ı rahatsız eden şey Shakespeare, Aristo, Platon, Jonathan Swift, William Faulkner, Robert Frost'un ve belki John Donne ve Robert Herrick'in şiirleriydi. Bütün bunlar düşünün Şenlik Ateşi'ne atılacaktı. Bundan sonra çıra olarak kullanılacak şeyleri düşündü. Sonunda olacakları şey buydu. Michelangelo'nun muazzam heykellerine El Greco'yu ve Renoir'ı ve böyle devam etti. Yarın hepsi ölmüş olacaklardı. Shakespeare ve Frost, Huxley, Picasso, Swift ve Beethoven'la birlikte kendi sıra dışı kütüphanesi ve sıradan bir insan olan kendisi. Şenlik Ateşi'nden sonra çok geçmeden hayal gücü daha fazla olan Parlak Anka'yı yazdım. Hikayede bir şehir kütüphanecisi bağnaz bir yerel vatansever tarafından birkaç düzine kitabın yakılması için tehdit edilir. Kundakçılar kitapları yakmak için geldikleri zaman kütüphaneci onları içeri davet eder ve açıktan açığa engellemek yerine onları yenmek için daha karmaşık görünen ama aslında son derece açık silahlar kullanır. Kütüphanenin içinde dolaşıp oradaki okuyucularla karşılaştığımız zaman onların gözlerinin arkasında ve kulaklarının arasında sanılandan daha fazla şey olduğunu fark ederiz. Sansür şefi kitapları kütüphanenin dışarısındaki bahçede yakarken şehir kütüphanecisiyle birlikte sokağın öbür yakasındaki kafede kahve içer ve elinde buharlar tüten bir cezveyle gelen garsonla sohbet eder. "Merhaba Keats," dedim. "Puslu havaların ve olgun meyvelerin mevsimi," dedi garson.
"Keats mi?" dedi sansür şefi. "Onun adı Keats değil ki."
"Sahi," dedim, "bu bir Yunan restoranıydı, değil mi Platon?" Garson fincanımı doldurdu. İnsanların başlarına getirip yücelttikleri bir liderleri her zaman vardır. Bu işte sadece bu zorbaların türediği kaynaktır. İlk ortaya çıktığı zaman o bir koruyucudur. Sonra restorandan çıkarken Barnes'ı az daha düşüreceği yaşlı bir adama çarptı. Ben onu kolundan yakaladım.
"Profesör Einstein," dedim.
"Bay Shakespeare," dedi. Kütüphane kapanırken de uzun bir adam çıktı.
"İyi akşamlar Bay Lincoln," dedim.
"87 yıl," diye yanıtladı. Kitap yakan şehir bağnazı bunları duyunca bütün şehrin kitapları hafızalarına kaydederek sakladığını anlar. Kitap her yerdedir, insanların kafalarında saklıdır. Adam çıldırır ve öykü biter. Bunu aynı yönde başka öyküler de izledi. Sürgünler adlı öyküm Oz, Tarzan ve Alice kitaplarının tipleriyle ve Hawthorne ile Poe'nun yazdıkları garip öykülerdeki tiplerle ilgiliydi. Birer birer Mars'a sürülürler ve dünyadaki son kitap yakıldığı zaman burada nihai ölümden önce hayaletleri erir, dumanlaşır ve uçar gider. Usher 2'da kahramanım dünyadaki bütün entelektüel kitap yakıcılarını, düşlemin akıl için zararlı olduğuna inanan o kötü ruhları toplar, onlarla Kızıl Ölüm maskeli balosunda dans eder. Ve onları ikinci Usher'ın evi ölçülemez derinliklerde gözden kaybolunca küçük bir gölde batırıp boğar. Dipnot: Kızıl Ölüm'ün maskesi ve Usher evinin çöküşü. Edgar Allan Poe'nun iki öyküsüdür. Şimdi büyük atlamadan önceki beşinci sıçrama. 42 yıl kadar önce, bir yıl önce veya sonra olabilir, Los Angeles'ta Orta Wilshire'da bir yazar arkadaşla yürüyerek konuşuyordum. Bir polis arabası durdu ve bir polis memuru çıkarak ne yaptığımızı sordu. "Ben ukala dümbeleyi, ayaklarımızın birini diğerinin önüne koyuyoruz," diye yanıtladım. Bu doğru yanıt değildi. Polis memuru sorusunu tekrarladı. Boyumdan büyük bir yanıt verdim. "Havayı soluyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz, yürüyoruz." Polis memuru kaşlarını çattı, açıkladım. "Bizi durdurmanız mantıksız. Eğer bar soymak veya bir dükkandan bir şey çalmak isteseydik, araba kullanıyor olmamız gerekirdi. Soymuş, çalmış, uzaklaşıyor olurduk. Gördüğünüz gibi arabamız yok, sadece ayaklarımız var."
"Demek yürüyorsunuz," dedi polis memuru. "Sadece yürüyor musunuz?"
Başımla onaylayarak açık gerçeği hazmetmesini bekledim.
"Pekala," dedi polis memuru, "bir daha yapmayın."
Polis arabası uzaklaştı. Bu Alice Harikalar Diyarı'nda rastlaşmasından son derece sinirlenmiş olarak yürümenin yasaklandığı ve bütün yayaların suçlu sayıldığı gelecek bir zamanda geçen yayayı yazmak üzere eve koştum. Hikaye ülkedeki her dergi tarafından reddedildi. Sadece ülkenin en iyilerinden birisi olduğuna inandığım Max Ascoli'nin görkemli politik dergisi The Reporter tarafından basıldı. Şu devriye gezen arabadan, meraklı sorulardan, benim yarı aptal yanıtlarımdan Tanrı razı olsun. Yoksa yayayı yazamaz ve yeni bir iş için birkaç ay sonra şehirde gece yarısı suç gezintimi yapmazdım. Bu gezintiyi yaptığım zaman söz veya düşünce çağrışım oyunu olarak başlayan şey 25 bin kelimelik İtfaiyeci adlı bir kısa romana dönüştü. Bu romanı satmakta çok güçlük çektim. Çünkü Joseph McCarthy'nin dirseğinin dibinde Bobby Kennedy ile daha fazla soruşturma için sahneye çıkışından çok önce olmasına rağmen o sıralar Un-American Activities Committee'nin dönemiydi. Ya kütüphane bodrumundaki daktilo odası ve sayesinde bir düzine öğrenci ve önlerinde bir düzine daktilonun bulunduğu bir odada zaman ve mekan satın almama olanak veren şu $9.50. 1950'de oldukça yoksul olduğumdan ihtiyacım olan büroyu tutamıyordum. Bir öğle üzeri UCLA kampüsünde dolaşırken aşağıdan gelen daktilo sesleri duydum ve araştırmaya gittim. Mutlu bir çığlıkla orasının bir insanın yarım saatini 10 pence'den kiraladığı daktiloyla düzgün bir büroya ihtiyacı olmadan oturup yaratabileceği bir kiralık daktilo yazma odası olduğunu öğrendim. Oturdum ve 3 saat sonra önceleri kısa diye başladığım, akşama doğru çılgınca büyüyen bir düşüncenin beni sardığını fark ettim. Fikir o derece heyecan vericiydi ki, akşam olduğunda kütüphane bodrumundan ayrılarak otobüse binip gerçeğe, yani evime, eşime, henüz bebek olan kızıma gitmek bile bana zor gelmişti. Size günlerce o kiralık makineye saldırarak, bozuk paraları atıp, çıldırmış bir şempanze gibi tuşlara vurarak, yukarı koşup yeniden bozuk paralar getirerek, içeri girip kitap raflarına koşarak, kitapları çekip sayfaları çevirerek, dünyanın en güzel poleni olan ve insanda edebi alerji yaratan kitap tozunu içime çekerek, sonra sevinçten kıpkırmızı bir halde tekrar aşağıya koşarak, bir sözü orada, bir başkasını şurada bulup filizlenen efsanemin içine yerleştirerek yaşadığımın ne kadar heyecanlı bir macera olduğunu anlatamam. Tıpkı Melville'in kahramanı gibi çılgınlığın çılgınlaştırdığı biriydim. Durmamın imkanı yoktu. Ben Fahrenheit 451'i yazmadım, o beni yazdı. Sayfalardan gözlerime giren, oradan tüm sinir sistemimi dolaşarak ellerimden dışarı fırlayan bir enerji çevrimi vardı. Daktilo ve ben, parmak uçlarıyla birbirine bağlı siyam ikizleri gibiydik. 12 yaşımdan beri lise çağlarım boyunca ve 30'lu yaşlarıma kadar hep bir romanın uçurumlarından hiçbir zaman atlayamayacağımı düşünerek kısa öyküler yazdığım için bu özel bir zaferdi. Artık bu benim yeni bir biçime hem de paraşütüm olmadan cesurca atlayışımdı. Kütüphanedeki koşuşturmalarım, kitapların kokusu ve mürekkebin tadının coşkusuyla öfkelenerek kısa sürede kimsenin itfaiyeciyi istemediğini fark ettim. Hemen hemen bu alandaki bütün dergiler tarafından reddedilmişti. Sonunda o zaman için çoğu kimseden daha yürekli olan Horace Gould'un editörlüğünü yaptığı Galaxy Magazine tarafından yayımlandı. Bana ilham veren neydi? Evet, beni daktiloma balıklama dalarak oradan yangın, baskı ve papirüsle ilgili abartılar, mecazlar ve benzetmelerle çıkmaya iten bir temel etki sistemi olmalıydı. Elbette 1934'te Almanya'da kitapları tutuşturan Hitler, Stalin ve onların kafadarlarının kibritleriyle ilgili söylentiler vardı. Ayrıca çok önceleri 1680'de Salem'de benim 10 göbek büyük büyük annem Mary Bradbury'nin yargılandığı ama yanmaktan kurtulduğu cadı avı vardı. Fakat en çoğu Roma, Yunan ve Mısır mitolojisi üzerine 3 yaşlarımda başlayan benim romantik geçmişimden geliyordu. Evet, 3 yaşında. 3. Tutankamon'un mezarından doğrulup hafta sonu haber gazetelerinde altın maskesiyle boy gösterdiği ve benim onun ne olduğunu merak edip arkadaşlarıma sorduğum zamandan beri. Bu nedenle ikisi kaza eseri, üçüncüsü kasıtlı olan İskenderiye Kütüphanesi'nin 3 yangını duymam veya okumam kaçınılmazdı. 9 yaşımda bunu öğrenince ağladım. Ne tuhaf bir çocuktum. Daha o zaman Waukegan, Illinois'daki Carnegie Kütüphanesi'nin çatı katlarının ve ürkütücü bodrumlarının müdavimlerinden olmuştum. Bir kere başladıktan sonra böylece devam ettim. 8, 9, 12 ve 14 yaşlarımda her zaman önümde yarışı kazanmak için koşan ağabeyim olduğu halde her pazartesi akşamı kütüphaneye koşmaktan daha çılgınca heyecan veren başka bir şey olamazdı. Bir keresinde içerideki yaşlı bayan kütüphane memuru, çocukluğumda hep yaşlı bayanlar bulunurdu, kitapların ağırlığını benim ağırlığımla karşılaştırdı ve eşitsizliği tasvip etmediği halde Çocuktan fazla kitap. Benim eve giderek sayfaları çevirmek için onları yalamama izin verdi. Bu çılgınlığım ailem 1932 ve 1934'te 66. yol boyunca ülkeyi dolaşırken de devam etti. Ne zaman bu ikimizin motoru dursa dışarı fırlar, cadde boyunca benim bildiklerimden farklı tarzanların, farklı TikTok'ların, farklı güzelliklerin ve farklı canavarların yaşaması gereken kütüphaneye koşardım. Liseyi bitirdikten sonra koleje gitmeye gücüm yetmedi. Bir sokak köşesinde 3 yıl gazete sattım ve şehir kütüphanesini haftada 3-4 gün işgal ederek sık sık kütüphanelerin okuyucularına bir hizmet olarak verdiği küçük not alma kağıtları üstüne küçük öyküler yazdım. Kütüphaneden 28 yaşımda çıktım. Yıllar sonra üniversitedeki bir konferans sırasında benim edebiyata olan büyük bağlılığımı öğrenen kolejin müdürü bana bir kep, cübbe ve diploma vererek beni resmen kütüphaneden mezun etti. Yalnız olacağımın ve daha fazla eğitim gerekeceğinin bilincinde olarak yaşamıma şiir hocamı ve LA Lisesi'nden öykü hocamı da aldım. Sonuncusu Janet Johnson, sadece birkaç yıl önce 90'lı yaşlarında okuma alışkanlığımın nasıl gittiğini bana sorduktan biraz sonra öldü. Son 40 yıl içinde kütüphaneler, kütüphaneciler ve yazarlar hakkında herhalde bütün yazarlardan fazla şiir, deneme, öykü, oyun ve roman yazmışımdır. Emily Dickinson, nerelerdesin? Geçen gece uykusunda Herman Melville senin adını çağırdı gibi şiirler yazdım. Emily ile Bay Poe'nun benim ebeveynlerim olduğunu iddia eden bir başka şiirde yazdım. Ve Charles Dickens'ın 1932 yazında büyük babamın evinin üst katındaki odasına gelerek bana Pip diye seslendiği ve iki şehrin hikayesini bitirmek için kendisiyle işbirliği yapmama izin verdiği hikayeyi. Son olarak da iyi ile kötünün Bay Holloway ve Bay Dark'ın gece yarısındaki buluşma yeri olan Uğursuz Bir Şey Geliyor. Bu yanadaki kütüphane. Hayatımdaki bütün kadınlar öğretmen, kütüphaneci ya da kitap satıcısıydı. Eşim Maggie'yi 1946 baharında bir kitapçı dükkanında buldum. Fakat artık itfaiyeciye ve onun ucuz bir dergide basıldıktan sonraki akıbetine dönelim. Nasıl oldu da orijinal genişliğinin iki katına çıkıp dünyaya yayıldı? 1953'te iki yeni ve iyi şey meydana geldi. Ian Ballantyne sert ve yumuşak kapak girişimini başlattı. Bu şekilde romanlar her iki biçimde de aynı gün basılabilecekti. Fahrenheit 451'i görünce eğer ilk 25 bine 25 bin kelime daha ekleyecek olursam iyi bir roman olacağını söyledi. Bu yapılabilir miydi? Yaptığım ufak para yatırımını ve UCLA kitap raflarına Bodrum arasındaki koşuşturmamı hatırlayarak kitabı yeniden ve tipleri yeniden pişirmekten korktum. Ben entelektüel bir yazar değil, bir tutkunum. Yani benim tiplerim öyküyü yaşamak için benim önüme atılmalılar. Eğer benim zekam onlara ayak uydurabilirse o zaman bütün macera kendinden kuşku ve sonsuz zihin oyunlarından ayıklanabilir. En iyi yanıt bir son tarih tespit edip Ballantyne'deki editörüm Stanley Kaufman'ı Ağustos'ta sahile çağırmaktı. Bunun şu Lazarus kitabını ölümden döndürmeyi sağlamaya yeterli olacağını düşünüyordum. Bu ve itfaiye şefi Beatty ile kafamda yaptığım konuşmalar ve gelecekteki kitap yakmalarla ilgili bütün fikirler. Eğer onu yeniden ateşleyebilirsem, onun ayağa kalkıp felsefesini açıklayabilmesini, ne kadar zalimce ve delice olursa olsun sağlayabilirsem, kitabın onu izlemek için silkinip kendine geleceğini biliyordum. Bir kilo kadar 10 centlik parayla silahlanmış ve ağırlaşmış olarak bozuk para romanımı bitirmek için UCLA'ya geri döndüm. Stanley Kaufman'ın göklerden gelen baskısıyla da son düzeltilmiş sayfayı Ağustos ortalarında bitirdim. Coşkuluydum. Stan de kendi coşkusu içinde beni kutladı. Bütün bunların arasında hepimizi sersemleten bir telefon geldi. John Huston beni arayarak oteldeki dairesine davet etti ve Moby Dick'in senaryosunu yazmak için 8 aylığına İrlanda'ya gelip gelemeyeceğimi sordu. Ne yıldı, ne aydı, ne haftaydı ama. Elbette bu görevi başlamak için birkaç hafta aralık bırakarak kabul ettim. Bu bana eşim ve çocuklarımla yılın büyük kısmını deniz aşırı bir ülkede geçireceğimizden itfaiye ekibimle ilgili son küçük düzeltmeleri yapma olanağını sağlayacaktı. O günlerde gırtlağımıza kadar McCarthy dönemine girmiştik. McCarthy orduyu bazı kirli kitapları deniz aşırı kütüphanelerinden çıkartması için zorluyordu. Eski general, sonraki cumhurbaşkanı Eisenhower, o yılki sayılı cesur insanlardan biriydi. Kitapların raflara geri konulmasını emretti. Bu arada Fahrenheit 451'in bölümlerini basacak bir dergi arayışımız sonuç vermedi. Hiç kimse geçmişteki, şimdiki ve gelecek zamandaki sansürle ilgili bir roman için risk almak istemiyordu. İşte o zaman ikinci büyük yeni olay meydana geldi. Parası az fakat ileriyi görebilen genç bir Chicagolu editör benim yazılarımı gördü ve gücünün yettiği miktar olan 450 dolara henüz doğmakta olan dergisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sayılarında yayınlamak üzere kitabı satın aldı. Bu genç adam Hugh Hefner'dı. Dergi de 1953-54 kışında çıkmaya başlayarak dünyayı sarsıp geliştiren Playboy. Gerisi tarih. Bu alçak gönüllü başlangıçla korku dolu bir ulusun içinden cesur bir yayıncı çıkıp başarılı oldu. Birkaç ay önce Kaliforniya'daki yeni bürolarının açılışı nedeniyle Hefner'ı gördüğüm zaman elimi sıkarak bana orada olduğun için teşekkür ederim dedi. Neden bahsettiğini sadece ben biliyordum. Geriye sadece benim itfaiye şefim Beatty'nin 1953'te kitabımın yarısına doğru yaptığı kehanetten bahsetmek kalıyor. Kitapların kibrit veya ateş olmadan da yakılabilmesiyle ilgiliydi. Çünkü eğer dünya kitap okumayanlarla, öğrenmeyenlerle, bilgisizlerle dolmaya başlarsa kitapları yakmak zorunda kalmazsınız değil mi? Eğer dünyanın geniş ekranı basketbolla ve futbolla dolar ve MTV içinde boğulursa gaz yağını ateşlemek ve okuyucuyu avlamak için Beatty'lere gerek kalmaz. Eğer ön bilgiler okul odalarının çatlakları ve vantilatörleri arasında eriyip yok olursa bir süre sonra bunları kim bilir veya umursar? Elbette her şey bitmedi. Eğer öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri yargılar, onları aynı ölçüde sorumlu tutarsak, eğer öğretmen, öğrenci ve aileleri gerçek bir sınamadan geçirirsek, eğer herkesi niteliklilikten sorumlu tutarsak, eğer 6. yaşlarının sonuna doğru tüm ülkelerdeki bütün çocukların kütüphanelerde yaşayarak hemen hemen ozmoz, yani geçişme yoluyla öğrenmelerini sağlarsak, İşte o zaman uyuşturucu, sokak çeteleri, tecavüz ve cinayet rakamlarımız sıfıra yaklaşacaktır. Fakat itfaiye şefi saniyede 3 resimle 1 dakikalık bir TV reklamı şeklindeki aralıksız bombardımanı çok önceden görerek kitabın yarısında bütün bunları söylüyor. Ona kulak verin, ne dediğini biliyor. Sonra gidin çocuğunuzla birlikte oturun, bir kitap açarak sayfaları çevirin. Evet, artık sonunda karşınızda bir yazarın kitap raflarıyla olan aşk macerası, yalnız bir adamın Montag'ın komşu kızına değil, bir sırt çantası dolusu kitaba olan aşk macerası var. Bu ne romantik bir olay. Şenlik ateşindeki liste yapıcı, parlak Anka'daki Lincoln'u ve Sokrat'ı ezberleyen kütüphaneciye, o da yayadaki sonradan Montag olan adama gaz yağı kokan üniformasını koklayarak onun iğrenç hayat görevini kendisine söyleyen Clarice ile tanışan adama dönüştü. Bu görev de Montag'ın 40 yıl önce bir gün benim daktilomda gözükerek doğmak için yalvarmasına yol açtı. "Git," dedim Montag'a. Makineye başka bir bozuk para atarken ve hayatını yaşa, yürüdükçe değiştir hayatını, ben peşinden geliyorum. Montag koştu, ben takip ettim. İşte Montag'ın romanı. Bu romanı benim için yazdığından ötürü ona minnettarım. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.